Ayrım 14, sayfa 133, Şahika, E.C. Cronin. Acaba benim kartımı kabul eder misiniz? Kurulun sekreteri olup da şimdiye kadar hiçbir doktora kartımı vermeyişim oldukça acayip. Son defa Cardiff'teki bir doktora gitmiştim. Eğer beni kabul ederseniz sizin listenizde olmaktan büyük bir sevinç duyacağım. Andrew büyük bir güçlükle konuşabildi. Şimdiye kadar o kadar çok kart geri vermişti ki sekreterin kartını almak kendisini çok şaşırtmıştı. Teşekkür ederim Mr. Owen. Sizi listeme yazmaktan çok memnun olacağım. Holde onları seyreden Kristin hemen söze karıştı. İçeri girmez misiniz Bay Owen? Lütfen buyurun. Onları rahatsız etmek istemediğini söylediği halde yine de içeri girdi. Koltuğa oturarak gözlerini düşünceli bir halde ateşe dikti. Adam derin bir sessizlik içindeydi. Elbisesinden ve konuşmasından onu herhangi bir işçiden ayırt etmeye imkan yoktu. Dindar bir insan gibi sessizce düşünüyordu. Birkaç dakika söyleyeceği şeyleri sıraya koyar gibi durdu, sonra konuşmaya devam etti. Sizinle konuşacak fırsat elime geçtiği için çok memnunum doktor. Eğer işinizde bir takım güçlüklerle karşılaşıyorsanız üzülmeyin. Buranın insanları biraz inatçıdır. Fakat kalpleri çok temizdir, merak etmeyin, yakında hepsi teker teker yine gelirler. Andrew'un söze karışmasına fırsat vermeden devam etti. Tom Evans'ın başına gelenlerden hiç haberiniz var mı? Kolu çok fena bir durumda. Sizin kullanmamalarını söylediğiniz o ilaç korktuğunuz şeyi aynen yaptı. Dirseği bükük kaldı. Kolunu kullanamadığı için madendeki işini de kaybetti. Kolu haşlandığından beri hiç parası yok. Andrew üzüntüyle bir şeyler mırıldandı. Evans'a hiçbir kin duymuyordu. Sadece kolu feci bir duruma geldiği için üzülüyordu. Owen yine sessizleşti. Sonra yavaş bir sesle hayatını anlatmaya başladı. 14 yaşında bir çocukken toprak altında çalıştığını, gece okuluna yazılıp kendisini yavaş yavaş nasıl yetiştirdiğini, önce daktilo, sonra steno öğrenip kurula sekreter oluşundan uzun uzun bahsetti. Andrew, Owen'ın hayatını birçok insanı ıslah etmek için bu yola adadığını görüyordu. İşçilerin daha iyi hayat şartını ve daha emin birer işe kavuşmalarını istiyordu. Madencilerin karıları ve çocukları arasındaki ölüm sayısının çokluğundan söz açtı. Çünkü bütün hesapları ve istatistikleri kendisi tutuyordu. Owen konuştuğu gibi dinlemesini de biliyordu. Andrew, Blaine'deki tifo salgınından edindiği tecrübeleri anlatırken gülümseyerek dinledi. Manson, antrasit işçilerinin akciğer hastalığına tutulmalarının, toprak altında çalışan diğer işçilerden daha fazla müsait olduklarını söylerken çok büyük bir ilgiyle dinledi. Owen'ın can kulağıyla kendisini dinlemesi üzerine Andrew, büyük bir zevkle kendi meselelerini anlatmaya başladı. Dikkatle yapılan muayenelerin sonunda antrasit işçilerinin çoğunun sinsi bir akciğer hastalığına yakalanmış olduklarını görmüştü. Blaine de kendisine gelerek boğazlarındaki balgamdan yahut öksürükten şikayet eden bu işçilerin çoğunda verem başlamıştı. Burada da aynı şeyle karşılaşmıştı. Kendi kendine defalarca işle hastalık arasında bir ilgi var mı diye sormuştu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu adamlar bütün gün toz altında madende çalışıyorlar. Ciğerleri bu tozlarla doluyor. Bunun zararlı olduğundan şüphelendim. Mesela en çok frezeciler toz tutuyor. Onlar maden kömürünü taşıyanlardan daha çok bu hastalığa yakalanıyorlar. Belki yanlış bir iz üzerindeyim fakat hiç sanmıyorum. Beni en çok heyecanlandıran şey başka doktorların bu konuyla pek ilgilenmemesi. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda iş yerlerinde meydana gelen bu tip hastalıklardan hiç bahsedilmemiş. Bu zavallı adamlar yatağa düştükleri zaman tazminat bile alamıyorlar. Owen koltukta doğrularak öne doğru eğildi. Gözleri sevinçle parlıyordu. Emin olun doktor, uzun zamandır bu kadar önemli bir şey duymamıştım. Konu hakkında heyecanlı bir konuşmaya daldılar. Sekreter ayağa kalktığı zaman çok geç olmuştu. Kendilerini rahatsız ettiği için özür diledi. Andrew'un elini dostça sıkarken incelemelerini ilerletebilmesi için kendisine bütün gücüyle yardımcı olacağını söyledi. Kapı Owen'ın arkasından yavaşça kapanırken Manson içi ılık bir hisle dolmuştu. Kurul toplantısında kendisinin işe kabul edildiğini söyleyen bu adam için yine aynı şeyleri düşündü. İşte gerçek dost. Sekreterin kartını Andrew'a verdiği haberi bölgede hızla yayıldı. Bu olay, yeni doktorun aleyhindeki cereyanın durmasını sağladı. Fakat Kristen ile Andrew, Owen'ın ziyaretinden dolayı kendilerini çok daha iyi hissediyorlardı. Çünkü şimdiye kadar kasabada kimse onlarla arkadaşlık etmemişti. Kristen bundan üzüldüğünü hiç belli etmiyordu. Andrew muayeneye gittiği zamanlar genç kadın kendisini çok yalnız hissediyordu. Şirketin yüksek memurlarının eşleri, tıp asistanlarının eşleriyle konuşmayacak kadar kendilerini beğenmişti. Kristen kendisine büyük bir sevgi gösteren Cardiff'e gitmek için otomobil gezintileri teklif eden Bayan Lillewey'in, genç kadın yokken kart bırakmış, bir daha da ses sedası çıkmamıştı. Doğu muayenehanesinden Dr. Medley ve Oxborough'un eşlerinin bir saatten fazla Batı Afrika kiliselerinden bahsetmeleri oldukça can sıkıcıydı. Buna göre ne tıp asistanları ne de eşleriyle görüşmenin imkanı vardı. Hareketleri onların kayıtsız ve kendini beğenmiş olduklarını gösteriyordu. Andrew, bir Aralık günü öğleden sonra arka sokaktan Vailweave'a dönerken kendi yaşlarında kadar gözüken uzun boylu genç bir adamın yaklaştığını gördü. Daha ilk görüşte tanımıştı. Bu Richard Vaughan'dı. Önce verdiği ani bir kararla yolunu değiştirip bu gelen adamdan kaçmak istedi. Fakat sonra vazgeçerek, "Niçin kaçacakmışım, kim olursa olsun aldırmam," diye düşündü. Gözlerini başka tarafa çevirerek görmemezlikten gelmek için hazırlandı. Fakat dostça ve biraz da şakacı bir sesin kendisine seslendiğini duyarak hayret etti. "Merhaba, ben Jenkins'i işe geri gönderen doktor siz değil misiniz?" Andrew durdu, dikkatle genç adamın yüzüne baktı. Sanki, ne olmuş yani, senin için yapmadım ya," demek istiyordu. Yine de ciddiyetle cevap verdi. Kendi kendine Edwin Vaughan'ın oğlu tarafından bile iltifat edilmeye ihtiyacı olmadığını düşündü. Vaughan'lar Eberlow şirketinin başlıca sahipleriydi. Bu zengin ve yanlarına kolay kolay yaklaşılmayan insanlar, saltanatlarını maden kuyularından elde ettikleri gelirle devam ettiriyorlardı. İhtiyar Edwin emekliye ayrılarak Brecon yakınlarında bir yere yerleşmişti. Tek oğlu olan Richard, şirketin yönetimini devralmıştı. Son zamanlarda evlenerek şehre hakim bir tepenin üzerine modern bir ev yaptırmıştı. Vaughan, Andrew'un kendi ince bıyıklarına baktığını düşünerek konuştu. "İhtiyar benim yüzünü gördüğüm için çok memnun oldum. Ben bunda pek eğlenceli bir taraf göremiyorum." Vaughan'ın dudağı seyirdi. Yavaşça konuştu. "Siz bizim en yakın komşumuzsunuz. Birkaç zamandır İsviçre'de bulunan bizim hanım sizinkine uğrayacak." Andrew kısaca, "Teşekkürler," dedi ve ayrılarak yoluna devam etti. O akşam çay içerlerken Kristin'e alaylı bir şekilde bu rastlantıdan bahsetti. Acaba bu adamın düşüncesini, kendisinin sokakta Lillewey'ne bile selam vermediğini gördüm. Herhalde rapor almak için hasta olduklarını söyleyen işçilerden birkaçının daha geri göndermemi istiyor. Christie itiraz etti. "Alay etme Andrew. Çok şüphecisin. Hem herkesten de şüphe ediyorsun." "Neden şüphe etmeyecekmişim? Görmüyor musun? Para içinde yüzüyorlar." Adamın çirkin suratındaki ifadeyi bir görseydin. "Siz burada Mardi tepesinde pislikler içinde yuvarlanırken bizim hanım Alpler'de eğleniyor. Yakında sizinkine uğrar," demek istiyor. "Güleyim. Daha şimdiden karısının bize yüksekten bakışını görür gibiyim." Andrew ansızın sinirlenmişti. "Eğer bakarsa kendine dikkat et. Seni korumak istemesine izin verme." Kristin ters bir şekilde cevap verdi. Manson, evlendiklerinden beri genç kadının ilk defa olarak kendisine sert bir cevap verdiğini duyuyordu. Uyarınıza gerek yok. Ben nasıl hareket edeceğimi biliyorum. Bayan Vaughan, Andrew'un nefretle haber verdiği gibi gerçekten Christine'e uğrayarak uzun zaman oturdu. O gece Manson içeri girdiğinde Christine'i çok neşeli buldu. Genç kadının her halinden eğlendiği anlaşılıyordu. Andrew'un alaylı sorularına cevap vermedi. Fakat Bayan Vaughan'la konuşmasının çok iyi geçtiğini söyledi. Herhalde aile yadigarı, gümüş tepsi, en iyi porselen tabaklar ve altın semaverle ikram yapmışsındır. Bir de Perry'den alınan pasta. Hayır, sadece tereyağı ve ekmek yedik. Aynı ciddiyetle ilave etti. Bakır çaydanlığı kullandım. Andrew alayla kaşlarını kaldırdı. Beğendi mi? Sanırım. Bu konuşmadan sonra genç adamın içinde anlayamadığı acayip bir korku yerleşti. 10 gün sonra Bayan Vaughan telefon ederek Christine ile Andrew'u yemeğe davet etti. Andrew sinirden titriyordu. Christine mutfakta pasta pişirdiği için telefona kendisi cevap verdi. Özür dilerim, imkansız. Her akşam en erken saat 9'a kadar muayenem var. Kadının sesi hafif ve cazibeliydi. Herhalde pazar günü değil. Gelecek pazara yemeğe bekliyoruz. Anlaştık değil mi? Muhakkak bekliyoruz. Kızarak Christine'e bağırdı. Senin bu gösterişli, kendini beğenmiş arkadaşların bizi yemeğe davet ettiler. Gitmeyeceğiz. Lafı ağzıma tıkadı. Hiçbir şey söyleyemedim. Halbuki benim pazar akşamı muayenem var. Genç kadının gözleri davetten dolayı memnun parlıyordu. Fakat yine de öfkeyle konuştu. Andrew Manson, sen beni dinler misin? Artık yaptığın saçmalığa son vermelisin. Evet, fakiriz. Herkes de bunu biliyor. Sen eski elbiseler giyiyorsun. Evin işlerini ben yapıyorum. Fakat bu hiçbir şey ifade etmez. Sen iyi bir doktorsun. Bense senin karınım. Beni dinliyor musun? Evet, belki hayret edeceksin fakat seninle evlendiğim zaman hayallerimin hiçbiri gerçekleşmedi. Vaughan'ların çok paraları olabilir. Yalnız şunu unutma ki o sadece teferruattan ibaret. Onlar iyi kalpli, sevimli, aynı zamanda anlayışlı insanlar. Biz burada çok mutluyuz sevgilim. Fakat ikimiz yalnız yapamayız. Arkadaşlarımızın olması lazım. Onlar bize yakınlık gösterirlerse biz niçin karşılık göstermeyelim? Fakirliğinden utanmamalısın. Parayı, işi, her şeyi aklından çıkart ve sadece insanları oldukları gibi kabul et. Andrew istemeyerek, pekala, dedi. Pazar akşamı toplantıya Christine'le beraber gitti. Bir şey söylediği zaman sadece yarım ağızla cevap veriyordu. Yeni yapılmış tenis kortunun yanındaki yoldan eve doğru yürürlerken konuştu. Herhalde üzerimde doğru dürüst bir elbisem olmadığı için bizi içeri almayacaklar. Umduğunun aksine kendilerini çok nazik bir şekilde karşıladılar. Vaughan'ın kemikli çirkin yüzü memnuniyetle gülüyordu. Bayan Vaughan ise iştenlikle kendilerini selamladı. Onlardan başka iki misafir daha vardı. Bunlar profesör ve karısı Bayan Chalice'di. Hafta tatilini Vaughan'larla geçiriyorlardı. Andrew içtiği ilk içkiden sonra uzun bir halının serilmiş olduğu odaya göz attı. Çiçekler, kitaplar ve antika eşyalar çok güzeldi. Christine neşeyle gözlerinin etrafındaki kırışıklıklar kendisine komik bir ifade veren Bayan Chalice ve diğerleriyle konuşuyordu. Kendisini yapayalnız kalmış gibi hisseden Andrew yavaşça neşeyle üçüncü içkisini içmekte olan beyaz sakallı Chalice'e yaklaştı. Manson'a gülerek sordu. Acaba sizin gibi genç bir doktor, martini içkisinin içindeki zeytinin ne işe yaradığını hiç inceler mi? Çok merak ettim de. Ne düşünüyorsunuz doktor? Andrew kekeledi. Bununla ilgilenmedim hiç. Bana kalırsa içki satanların fesatçılığı ve Vaughan gibi insanların nezaketsizliği. Arşimet kanununu kötüye kullanıyor. Kalın kaşlarının altından göz kırptı. Bu suretle cin kullanmaktan kurtuldular. Andrew kendi acemiliğini düşündüğünden gülmedi. Şimdiye kadar ne böyle toplantılarda bulunmuş ne de bu kadar büyük bir eve girmişti. Boş bardağını, sigarasının külünü ve bilhassa ellerini nereye koyacağını bilmiyordu. Sofraya oturdukları zaman bu sıkıntıdan kurtulduğuna çok sevindi. Fakat burada da kendine bir kusur buldu. Yemek sade fakat çok güzel hazırlanmıştı. Çorba, arkasından da piliç salatası geldi. Marulların göbekleri doğranarak üzerine pilicin etleri konmuştu. Andrew, Bayan Vaughan'ın yanında oturuyordu. Genç kadın sofraya oturdukları sırada eğilerek yavaşça fısıldadı. Karınız çok cazibeli Doktor Manson. Bayan Vaughan uzun boylu, zayıf ve narin bir kadındı. Pek güzel sayılmazdı fakat iri, zeki gözleri ve anlayışlı bir hali vardı. Hafifçe yukarı doğru çarpık olan ağzı, zarafet ve incelik taşıyordu. Andrew ile konuşmaya başladı. Kocasının Andrew'un dürüstlüğünü birçok defalar işittiğini söyledi. Kibarca Manson'u konuşturmaya çalışıyordu. Genç adama bölgedeki iş durumunun nasıl düzeltilebileceğini sordu. Andrew beceriksiz bir halde çorbasından örtüye sıçrattı. Bilmem ki, herhalde daha ilmi usuller kullanılmalı. Saatlerce Kristin'i büyülediği bu en sevdiği konu hakkında hiçbir şey söylemeden gözlerini önündeki tabağa dikti. Bunun üzerine Bayan Vaughan öbür tarafında oturan Chalice'le konuşmaya başladı. Neşeli ve çok konuşkan bir insan olan Chalice, Cardiff'te ve Londra Üniversitesi'nde maden profesörü ve maden derneğinin bir üyesiydi. İçkinin etkisiyle sayıklarken bir yandan yemekleri atıştırıyor, bir yandan da bütün vücudu, elleri, sakalıyla konuşuyor, gülüyor, haykırıyordu. Fakat konuşması güzeldi. Bütün masa halkı onu dinlemekten memnundu. Her nedense Andrew konuşmanın güzelliğini kabul etmek istemedi. Biraz sonra müziğe dönen konuyu isteksizce dinledi. Önce Bach'ın değerinden, sonra da Chalice'in acayip bir şekilde atlamasıyla Rus edebiyatından bahsedildi. Manson, Tolstoy'un, Çehov'un, Turgenev'in, Pushkin'in isimlerini söylendiğini duyuyordu. Andrew kendi kendine düşünüyordu. Bütün anlatılanlar saçmaydı. Bu ihtiyar kunduz kendini ne sanıyordu? Onu bir gırtlak ameliyatı yaparken görmeyi çok isterdim. Pushkin'i o zaman pek yardımcı olamayacaktı kendisine. Buna rağmen Christy konuşmaları zevkle dinliyordu. Andrew yan gözle onun Chalice'e gülümsediğini ve konuşmalara katıldığını gördü. Çok tabii hareket ediyordu. Bir iki defa Bank sokağındaki okuldan bahsetti. Genç kadının profesöre karşı fikirlerini söylemesi Andrew'u şaşırttı. İlk defa olarak karısının değişik bir yönünü keşfediyordu. Kristin hemen hemen bütün bu Rus yazarlarını tanıyordu. Genç adam içinden öfkelendi. Bana bunlardan hiç söz etmezdi. Fakat daha sonra Chalice kabul eder gibi Chris'in elini okşadı. Moruk sanki eline hakim olamaz mıydı? Onun kendi karısı vardı ya. Birkaç defa genç kadın kendisine sevgiyle bakmış, konuşmayı ona doğru yöneltmeye çalışmıştı. Kocam antrasit işçileriyle çok ilgileniyor Profesör Chalice. Akciğerlere kaçan maden tozları hakkında bir inceleme yapıyor. Chalice ilgiyle Manson'a baktı. Öyle mi? Değil mi sevgilim? Chris onu cesaretlendirmeye çalışıyordu. Hani geçen akşam bana bahsediyordun? Bilmem, belki önemli bir şey değildir. Daha henüz elimde yeterli delil yok. Kendi kendine kızıyordu. Çünkü Profesör Chalice'in kendisine yardımı dokunabilirdi. İhtiyar adamın maden derneğine üye olması ona büyük yardım sağlayabilirdi. Anlaşılmaz bir sebepten dolayı bir anda Christine öfkelendi. Toplantıdan sonra Whaleview'e doğru yürürlerken Andrew kıskançlıktan kıvranıyor ve somurtarak susuyordu. Genç kadının önünden yürüyerek yatak odasına girdi. Her zaman iştenlikle o gün yaptıklarından bahsederdi. Fakat şimdi soyunurken bakışlarını başka tarafa çevirmeye çalışıyordu. Kristin sordu. Bu gece ne kadar iyi vakit geçirdik, değil mi sevgilim? Andrew büyük bir saygıyla cevap verdi. Aa, tabii, fevkalade. Genç kadından uzak durmak için yatağın kenarına büzüldü ve kısa bir zaman sonra derin derin horlayarak uyumaya başladı. Ertesi sabah aynı duygularla kalktılar. Andrew o gün işe somurtkan bir yüzle gitti. Öğleden sonra saat 5'te çay içerlerken kapı çalındı. Gelen, ellerinde büyük bir kitap yığını ve kocaman bir buket nergisle Bayan Vaughan'ın şoförüydü. Bayan Vaughan gönderdim adam. Ayrılırken gülümseyerek şapkasını çıkarttı. Kristin elleri dolu olarak neşeyle oturma odasına döndü. Heyecanla bağırdı. Bak sevgilim, ne kadar ki var insanlar değil mi? Bayan Vaughan, Trapple'ın bu eserlerini ödünç olarak verdi. Her zaman onun eserlerini okumak isterdim. Hem çiçekler de ne kadar güzel değil mi? Manson soluyarak sertçe ayağa kalktı. Çok güzel. Malikane sahibi hanımdan kitaplar ve çiçekler. Galiba benimle yaşamaya dayanabilmen için bu kitaplara ihtiyacım var. Biliyorum ben senin gözünde çok aptalım. Şunu unutma ki, o dün akşam hoşlandığın şarlatanlardan biri değilim ben. Zaten o saçma Rus yazarlarından hiçbirini tanımıyorum. Ben sadece basit bir asistanım. Andrew! Genç kadın ansızın şaşırmıştı. Böyle şeyleri nasıl söyleyebiliyorsun? Söylediklerim yalan mı? Dün gece o sıkıcı yemekte gördüm. Benim de gözlerim var. Biliyorum ben yalnız çamurların içinde çalışıp akşamları kirli battaniyeler içinde pire ayıklamaya layığım. Çünkü sana göre bir insan değilim. Genç kadının gözlerini siyah bir gölge kapladı. Yüzü daha da solgunlaştı. Fakat yavaş bir sesle sordu. Bu şekilde nasıl konuşabiliyorsun? Ben seni sen olduğun için seviyorum. Başka hiç kimseyi de asla sevemem. Doğrusu sözlerin kulağa pek hoş geliyor. Hızla odadan çıkarak kapıyı çarptı. Mutfakta sinirli sinirli bir aşağı bir yukarı dolaşarak dudaklarını ısırıyordu. Sonra ansızın dönerek oturma odasına girdi. Kristin başı önünde eğik şöminenin karşısında duruyordu. Andrew genç kadını hırsla kollarını aldı. Chris, sevgilim, sevgilim affet. Öyle demek istememiştim. Kıskançlıktan ne söylediğimi bilmiyorum. Ben sersemin biriyim. Seni çılgınca seviyorum. Ansızın kuvvetle birbirlerine sarıldılar. Nergis'in kokusu daha şimdiden odayı doldurmuştu. Kristin hıçkırarak sordu. Sensiz hiçbir zaman yaşayamayacağımı görmüyor musun? Daha sonra yanağı Manson'un yüzüne dayalı otururken genç adam kitaba uzandı. Bu trolla da kim? Bana da öğretir misin sevgilim? Doğrusu ben cahilim biriyim. Andrew, kışın geçmesiyle beraber toz yutma meselesini incelemek için listesindeki antrasit işçilerini muntazaman dikkatli şekilde muayene ediyordu. Beraber geçen akşamları şimdi her zamankinden daha mutluydu. Bölgenin en iyi özelliği kömürün bol olmasıydı. Muayene dönüşü odasını sıcacık bulmak ne büyük bir kazançtı. Kristin ateşin karşısına oturarak ona yardım ediyor ve bazı akşamlar uzun uzun konuşuyorlardı. Bu konuşmalar genç kadının ne kadar kültürlü olduğunu gösteriyor. Onun kitaplar hakkındaki bilgisi Andrew hayrete düşürüyordu. Karısının bu yeteneği sayesinde edebiyat, müzik ve özellikle insanlar hakkında verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu anlamaya başladı. Manson bazen onu kızdırıyordu. Bak hele, bizim hanımı daha yeni yeni tanıyoruz. Bakıyorum da çok böbürleniyorsun. Seninle bir el piket oynayalım da o zaman görürüz. Günler uzayınca genç kadın Andrew'a hiçbir şey söylemeden bahçeyi düzeltmeye başladı. Temizliğe gelen Jenny'nin ihtiyar bir madenci olan amcası, Kristin'e yardım ediyordu. Manson bir Mart günü öğleden sonra eski köprüden geçerken, onların küçük derenin içindeki konserve kutularını topladıklarını gördü. ''Hey, bana baksanıza orada ne yapıyorsunuz?'' Balıkları mı kaçırıyorsunuz? Kristin genç adamın alayına neşeyle cevap verdi. Bekle de gör. Birkaç hafta içinde bahçede çıkan yabani otları temizledi. Dere tamamen ayıklanmış, kenarları düzeltilmişti. Derenin sonuna doğru taşlardan yeni bir çiçeklik yapıldı. Vaughan'ların bahçıvanı John Roberts gelerek kendisine çiçek soğanları ve otları kesmek için aletler getiriyor. bahçeyi nasıl düzelteceklerini gösteriyordu. Kristen için en büyük zafer Andrew'un kolunda ilk açan zerrinleri seyretmek oldu. Mart'ın son pazar günü hiç haber vermeden Danny çıka geldi. İki genç sevgiyle kollarını açarak onu heyecanla karşıladılar. Bu kısa boylu kırmızı kaşlı adamı görmek Manson'a büyük bir zevk verdi. Kendisine etrafı gezdirdiler. Ellerinden geldiği kadar ağırladılar. Sonra merakla Danny'nin getirdiği haberleri dinlediler. Paige sizlere ömür. Evet, zavallı ihtiyar bir ay önce öldü. Kanamadan gitti. Ha, başka bir haber daha var. Philip'in gözlerinde her zamanki alaycı anlar yeniden belirdi. Senin şu meşhur arkadaşın Reese ile Bloodwen evlilik hazırlıklarını tamamlamışa benziyorlar. Andrew üzülerek mırıldandı. Demek eskiden beri bunu planlıyorlarmış. Zavallı Edward. 14. ayrımın sonu. Sayfa 145.